Dudaktan kalbe.
Ayrım 22.
Rasih adeta morarmıştı. Sinirli parmaklarıyla kendini boğmak ister gibi ellerini boynuna götürüyor, adım adım yaklaşıyordu. Boğuk, kısık bir sesle, "Beni öldürüyorsun, senin için kuduruyorum. Ne olur beni de mesut et," dedi. Lamia'nın gözleri büyümüş, saçları ürpermişti. "Enişte, üstüme gelirseniz kendimi pencereden atarım. Kanıma girersiniz," dedi. Rasih daha ziyade yaklaşmaya cesaret edemedi, yere yatmak, ayaklarına kapanmak ister gibi hareketler yaparak yalvarmaya başladı. "Lamia, halime acı, artık tahammülüm kalmadı. Ben de insanım, ben o kolculardan, çavuşlardan aşağı adam mıyım? Merhamet et bana, billahi bu evde kimsenin ruhu duymaz, sen de kadınsın, senin de sevilmeye ihtiyacın var. El alemin ipsizleriyle başını derde sokacağına beni tercih et. O çavuşun seni kollarına aldığını düşündükçe aklım başımdan gidiyor. Billahi katil olacağım." Gözleri korkunç bir ihtirasla parlıyor, göğsünden boğuk kırıltılar geliyordu. Zübeyde'nin türkü söyleyerek yukarı çıkması Lamia'yı bu müşkül mevkiden kurtardı. Rasih birdenbire odadan fırladı, halindeki perişanlığı baldızına göstermemek için yukarı kata çıktı. 9. O günden sonra bu evde yaşamak Lamia için tahammül edilmez bir azap oldu. Rasih çılgın bir inatla ve ısrarla onu takip ediyor, işin meydana çıkmasından korkmuyordu. Fakat bütün bu tedbirlere rağmen Rasih yine onu ara sıra yalnız görmeye muvaffak oluyordu. Çok kere kandan, ölümden bahsediyor, bin türlü tehditlerle onu korkutmaya çalışıyor, zelilane yalvarıyor, hatta ağlıyordu. Lamia da bir gün ona yalvarmış, evlerine sığınmış bir biçarenin bu kadar üstüne düşmek günah olduğunu söylemişti. Fakat Rasih'e söz anlatmak mümkün değildi. "Kolcuyu, çavuşu istediğinde beni niye istemiyorsun? Onlara var da bana niye yok?" diye kuduruyordu. Lamia bazen Huriye Hanım'a halini anlatmayı düşünüyor, fakat buna cesaret edemiyordu. Evdekiler duyarlarsa en ziyade kendisini ayıplayacaklar zannediyordu. Nihayet bir akşam daha fena bir vaka oldu. Onu merdiven aralığında sıkıştırmaya muvaffak olan Rasih, kudurmuş bir hayvan gibi üstüne saldırdı, zorla kucağına almak, öpmek istiyordu. Lamia bin güçlükle kendini kurtardı, entarisinin kolu baştan başa yırtılmış, saçlarına takılan küpesi kulağını kanatmıştı. "Yenge, size bir şey söyleyeceğim." Huriye Hanım elindeki süpürgeyi pencerenin kenarına vurarak tozunu silkti, sonra ellerini beline dayadı. "Söyle kızım." Lamia küçük bir tereddütten sonra önüne bakarak, "Beni geçenlerde bir telgraf müdürü için istediklerini söylemiştiniz. Hatta iyi bir adam diyordunuz." Huriye Hanım dikkatle ona bakıyordu. "Evet kızım, iyi ama yaşlı bir adam. Sonra 3 tane çocuğu da var. Biliyorsunuz ya, ben zaten razı gelmiyorum." Lamia kapıya dayanmıştı, görünen bulut kümelerine bakarak zayıf bir sesle, "Yaşlı olduğu daha iyi yenge, eğer o bey hala beni istiyorsa ben razı oluyorum." Huriye Hanım birdenbire şaşırmıştı. "Aman Lamia, bu ne tuhaf şey kızım," dedi. "İlk söylediğimiz zaman istemedin, hatta ağlamaya başladın. Bence Muhlis Efendi eli emekli adam. Burma bıyıklı delikanlılardan iyi ama senin de üstüne varmak istemedik. Öyle ya, geçinecek sensin. Nemize lazım. Biz belki fakir olsun da genç olsun dersin diye düşündük. Ben Muhlis Efendi'yi asıl yaşlı bir adam olduğu için istiyorum yenge. O vakitten sonra çok düşündüm. Benim gibi biçare bir kadın genç kocayı ne yapacak? Ben onun çocuklarına elimden geldiği kadar bakarım. Eğer o Mebrure'yi kendi evlatlarından ayırt etmeyeceğini vaat ederse söz veriniz olsun bitsin." Huriye Hanım tereddüt ediyordu. "Peki ama bu iş bana merak oldu kızım. Sen hiç kocaya varmayacağım diye inat ediyordun." "Evet ama sizin üstünüze de yük olup kalamam ya. Biz seni Allah bilir kendi evlatlarımızdan ayırt etmiyoruz. Mahmure neyse sen de olsun." "Bu sözünüze teşekkür ederim yenge," dedi. "Müsaade ediniz, ben de vaktiyle evimi barkımı bileyim." "Bana kalırsa biraz daha bekleyelim Lamia. Belki daha gönlüne göre bir şey buluruz. Seni başımızdan atmış gibi olmayalım." Hayır yenge, onu aklınıza getirmeyiniz. Bu yaşlı başlı muhlis efendiden daha gönlüme göre bir şey olmaz. Huriye Hanım'ın birkaç samimi sözü üzerine şımarıyor, bir parça kalbini açmak ihtiyacına mukavemet edemiyordu. Benim yaşımın küçüklüğüne bakmayınız yenge, çok çektim. Hiçbir şeyde gözüm yok. Eğer bu muhlis efendi iyice bir adamsa, onu bir baba gibi seveceğim. Çocuklarını kendi evladım gibi büyüteceğim. Siz amcamın da müsaadesini alırsınız değil mi yenge? 10. Telgraf müdürünün birçok şartları vardı. Komşularından bir ihtiyar kadın her gün Rıza Bey'in evine geliyor, Lamia'yı karşısına alarak ağır, çiğ bir lisanla bu şartları sayıyordu. Bak kızım, Müslüman dini aşikare. Açık açık konuşalım. Sen başka dullara benzemezsin. Ne kadar olsa adın çıkmış. Her erkek başından böyle bir kaza geçmiş, dile düşmüş bir kadını almaya cesaret edemez. Bu adamcağız ne kadar olsa gün görmüş. Diyor ki, kadın bahtişidir, ne olacağı bilinmez. Kızı olan kız alırsın, senesine kalmaz baştan çıkar, kötü olur. Başı açık fahişe alırsın, tövbekar olur, namaz niyazdan baş kaldırmaz, eteğinin ucunu kimseye göstermez. Ben sevap işlemesini severim. İnşallah bana yar olur. Geçmişini unutur, güzel güzel geçinir gideriz. İşte kızım, sen de iyi düşün. Eğer bir evin hanımı olmak, rahat yaşamak istersen bu adama var. Yok eğer başka bir fikrim varsa, olabilir ya, insanlıktır bu. Ben bir kere belli başlı bir adamın karısı olayım. Sonra bildiğim gibi oynarım gibi bir şeyler aklına geliyorsa bu işten vazgeçelim. Doğru söz acı olur kızım. Böyle söylediğime darılma. Muhlis efendi yaşlıdır ama öyle düşkün bir erkek değildir. Burma bıyıklılar adama kolay ekmek yedirmiyor kızım. Onlar bir hafta 10 gün adamın yüzüne gülerler, heveslerini aldılar mı çevirirler yelkeni. Hoş sen benden daha iyi bilirsin ya, kim bilir o kolcu herif sana ne diller dökmüştür. Lamia bu nasihatleri cevap vermeden dinliyor, ihtiyar kadın ne söylerse başıyla tasdik ediyordu. Bütün emeli bir rezalete meydan vermeden bu evden kurtulmaktı. Rasih bu evlenmeye mani olmak için çok uğraşmış, hatta bir defa kayınpederiyle kavga etmişti. Her zamandan ziyade içiyor, vara yoğa hiddetleniyor, evde önüne geleni sataşıyordu. Bir sabah Lamia Rıza Bey'e kahve götürüyordu. Rasih sofada karşısına çıktı, meyus ve sakin bir tavırla, ''Seninle ehemmiyetli bir şey konuşacağım.'' dedi. ''Bir parça bahçeye gel.'' Lamia birisinin üzerlerine gelmesinden korkuyor, yan gözle merdivene bakarak, ''Çekilin, rica ederim.'' diye yalvarıyordu. Rasih sakin bir inatla onun yolunu kesmekte devam etti. ''Yemin ederim ki korkacak bir şey yok Lamia, sadece bazı şeyler söyleyeceğim. Çekinme. Gelmek istemiyorsan burada konuşalım. Görürlerse de umurumda değil. Yukarı sofada birisi geziniyor, kapısı aralık duran karşı odada Rıza Bey öksürüyordu. Lamia çaresiz razı oldu. Peki, geleceğim dedi. Rasih de bu sabah her zamanki vahşi asabiyetten eser yoktu. Bilakis yüzü soluk, gözlerinin beyazı sapsarı, tavırları yorgun ve korkaktı. Kesik kesik öksürerek söylenmeye başladı. Sana karşı çok kusurlarım oldu Lamia. Terbiyesizlik ettim, kabalık ettim, ahlaksızlık ettim. Ne dersen de. Fakat elimde değildi. Sevmek, kıskanmak ne demek olduğunu bilemezsin. Dün akşam sokakta o muhlis efendiye tesadüf ettim. İçimden öyle geldi ki boğazından tutayım, tavuk gibi boğayım. Onun karısı olmanı aklıma sığdıramıyorum Lamia. Bu gece sabaha kadar uyuyamadım. Deli olacağım. Karım, çocuklarım bana yılan gibi görünüyor. Bir şeye karar verdim. Mahmure'yi boşayacağım. Benim nikahlı karım ol. Hayatımı sana feda edeyim. Sensiz yaşayamayacağım. Yavaş yavaş heyecanlanıyor, gözleri ateşlenmeye, şakaklarının damarları şişmeye başlıyordu. Lamia sakin bir sesle cevap verdi. Ayaklarınızı öpeyim enişte. Beni daha fazla üzmeyin. Karınız, çocuklarınız var. Artık benim yakamı bırakın. Biliyorsunuz ki buna imkan yok. Rasih yine tehditlere başlamıştı. Lamia onu daha ziyade dinlemeden oradan ayrıldı. 11. O gün bütün ev halkı düğüne davetliydi. Huriye Hanım'ın zengin bir koyun tüccarı olan büyük kardeşi torunlarını sünnet ettiriyordu. İhtiyar tüccar düğünün parlak olması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş, bütün Kütahya'yı davet etmişti. İki günden beri evinin önündeki meydanlıkta kazanlar kaynıyor, çifte davullar dövülüyordu. Birkaç günden beri yine boğazından rahatsız olan Lamia'yı evde iki çocukla yalnız bırakmışlardı. Telgraf müdürüyle evlenmesine bir hafta kala Lamia bu son günlerde çok bozulmuştu. Uyku uyuyamıyor, yemek yemiyor, etrafındakilerle konuşmuyordu. Yüzü süzgün ve solgun, dudakları kansız ve kuruydu. Günden güne gözlerinin yeşili bile soluyor, ateş yanında kalmış çiçekler gibi yanık bir renksizlik alıyordu. Zaman zaman yüzüne ateş basıyor, yanaklarında, şakaklarında kırmızı lekeler peyda oluyordu. Kendini tamamıyla bırakmıştı. Eskiden geniş, masum alnına, ince yüzüne taze bir canlılık veren sımsıkı örülmüş sarı saçları, şimdi karışık kümelerle omuzlarına düşüyor, çehresini daha süzgün ve hasta gösteriyordu. O gün evde ve mahallede büyük bir sükunet vardı. Birkaç sokak aşırı olan düğün evinden ara sıra davul gümbürtüleri, boru sesleri geliyordu. Güzel bir sonbahar günüydü. Lamia odasının ovaya karşı olan penceresini açmış, minderin kenarına uzanmıştı. Mahmure'nin en küçük çocuğuyla Mebrure köşedeki beşikte koyun koyuna uyuyorlardı. Lamia başını kafesin kenarına dayıyor, beyaz, hafif yorgun bulut kümelerini ara sıra karşıdan geçen turna kafilelerini seyrediyordu. Gözleri yavaş yavaş kapanmış, bir yarım uyku içinde kendini unutmuştu. Bir aralık bahçeden bir hafif gürültü gelir gibi oldu. Birdenbire silkinerek gözlerini açtı, kulak verdi. Gürültü kesilmişti, mutlaka tahta perdeden bir kedi yahut köpek atlamış olacaktı. Tekrar mindere uzanmaya hazırlanıyordu, bu defa mutfak tarafından bir kapı gıcırtısı geldi. Kafesi sürerek bahçeye eğildi, mutfak kapısı aralıktı. Bu kapı iç tarafından sürmelenmezse bazen sıkı bir rüzgarla kendi kendine açılırdı. Herhalde yine öyle bir şey olacaktı. Fakat içine bir şüphedir düşmüştü. Merdivenin başında aşağıya kulak veriyor, hafif gürültüler, tahta gıcırtıları işitir gibi oluyordu. Kendi kendine cesaret vermek için, ben de çok evhamlı oldum, güpegündüz hırsız gelecek değil ya diye düşündü, sonra merdivenlerden inmeye başladı. Ayakları hafifçe titriyor, kalbi çarpıyordu. Taşlığa inen merdivenin başına geldiği zaman durdu, aşağısı bir mahzen gibi serin ve karanlıktı. Bu boş ve harap ev hiç sebepsiz onu korkutuyordu. Aşağıya inmek için tereddüt ederken yandaki odalardan birine doğru soğuk bir ürperme ile başını çevirdi, kapı aralığında Rasih'in uzun boyunu gördü. Boş bulundu, hafif bir feryat koparmaktan kendini alamadı. Rasih ona doğru bir adım attı, "Korktun galiba, yabancı değil," dedi. "Tütünümü unuttum da onu almaya geldim." Sesinde garip bir kısıklık vardı. Yüzü kızarıyor, göz kapakları sık sık kapanıyordu. Lamia elleriyle entarisinin açık yakasını kapıyor, merdivenden yukarı çıkmaya hazırlanıyordu. Cesur görünmek için, "Neden kapıyı çalmadınız?" dedi. Rasih, "Bahçe kapısının anahtarı yanımdaydı. Rahatsız etmek istemedim," diye cevap verdi. Lamia ilk basamakları çıkmaya başlamıştı. Rasih merdivene doğru yürüdü. Yine o kısık sesle ilave etti. "Bahçe kapısından sade çavuş girecek değil ya." Lamia olduğu yerde dona kaldı. Ayakları artık yürümüyor, bir basamak daha çıkarsa dizlerinin çözüleceğini, yere yuvarlanacağını hissediyordu. Rasih, "Niçin o kadar titriyorsun Lamia? Neden benden bu kadar korkuyorsun?" dedi. Bu korku sözü onda bir kamçı tesiri yaptı. Titreye titreye başını kaldırdı. "Niçin korkayım? Korkacak ne var?" dedi. Rasih başını salladı, mümkün olduğu kadar sakin bir sesle. "Öyle," dedi, "korkacak bir şey yok Lamia Hanım. Lamia, sana bir kere daha teklif ediyorum. Henüz vaktimiz var. Bunaktan vazgeç, buradan kaçalım. Kendimi sana kurban edeyim. Görüyorsun ki ben bitiyorum." Lamia tekrar kaçmaya davranarak, evvelce de söyledim, beni öldürseniz imkanı yok. Rasih derin bir soluk aldı, sonra boğuk bir ihtirasla titreyerek, benim de senden vazgeçmeme imkan yok, anlıyor musun? İkimiz de ölürüz, yahut benim olacaksın dedi. Yavaş yavaş korkunç bir tavırla ona doğru yürüyordu. Lamia, üstüme gelirseniz haykırırım dedi. Onu yapamazsınız. Yapsan da umurumda değil. Ben zaten belamı arıyorum. Rasih birdenbire merdivene saldırdı. Lamia kaçmak istedi. Fakat iki basamak atlamaya muvaffak olamadan kendisini Rasih'in kollarında buldu. Alt alta üst üste aşağı yuvarlandılar.
Ayrım sonu.